Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Bu haftaki program konuğumuz uzman doktor Tayyip Kadak. Kendisi çocuk psikiyatrisi uzmanı. Tayyip Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tayyip Hocam, bugün sizinle duygusal bozukluklar, çocuklarda görülen duygusal bozukluklardan bahsedelim diye konuşmuş idik. Anksiyeteden, kaygıdan bahsedelim demiştik. Evet. Öncelikle bir tanımla başlasak. Anksiyete ne demek?
Anksiyete Türkçesi bunaltı, kaygı, endişe gibi birçok karşılığı olan bir durum. İki türlü şeyle karışmakta, korku ve kaygı diyelim. İkisi arasında en büyük fark, korkuda bilinen bir şey var. Gerçekten işte mesela köpekten insan korkar veya işte bir yerden düşecektir, ayağa kaymış. O anda yaşadığı his korkudur. Ama bir de kaygı dediğimiz bir durum vardır. Mesela ayağa kayacakmış da düşecekmiş gibi bir his aklından geçer ve buna bağlı çeşitli endişeler oluşur zihinde. Buna da biz endişe deriz, kaygı deriz.
Ama hemen, hepsi insanda ruhsal sıkıntı oluşturan durum.
Aslında ruhsal sıkıntı oluşturan durum daha çok sıklığı ve şiddeti ne kadar çok olursa, insanı ne kadar çok zorlarsa işte o zaman bozukluktur. Yoksa bunlar doğuştan gelen, fıtraten bizde olması gereken duygular. Normalin anormal durumları hastalık diyoruz. Yoksa bunun hepsi insani olarak hepimizin yaşaması gereken şeyler.
Bunların gözle görülür, elle tutulur sebepleri varsa ve kabul edilebilir sıklıktaysa, yaşam kalitemizi bozmuyorsa problem yok.
Evet, aynen öyle. Yani tıpkı şunu düşünün, ilk defa uçağa binecek bir insanın yaşayacağı korku. Yani ilk defa uçağa binecekse, bugüne kadar hiç yukarılara çıkmadıysa, ne olacak ne bitecek de korktu, endişe yaşar. Bu çok insani bir şey ama bir insan işte ne bileyim uçağa binip gidebilecekken kalkıp da 18 saatlik yolu otobüse gideyim de ben aman kafam rahat etsin şeklinde yaklaşıyorsa biraz uyumsal sorunlar işin içine giriyor. Yani hayata uyumunu bozan şeyler varsa biz o zaman işte hastalık olabilir diye düşünüyoruz.
Ama çocuklarda çok sık görülmez mi zaten bu durum Tayyip Hocam?
Tabii ki çok sıklıkla görüşür. Zaten onun için çocukların bir kısmı zaten gelişimsel duruma göre zaten normal oluyor. Mesela ne bileyim işte 2 yaşına kadar olan çocuklar annesinden babası ayrı kalamaz. Buna bağlı korkulur olur. Zaten bu normaldir. İşte bunun yanında işte gece işte yatarken işte annesi yanında isteyebilir. Gece korkabilir, annesinin yanına gitmek isteyebilir. Bunlar belli yaşlara kadar normaldir ama ne bileyim 7-8 yaşına gelmiş bir çocuk da hala yalnız yatamıyorsa, gece işte korkuyorsa, sürekli annesinin yanında, babasının yanında istiyorsa bu mesela bir artık çocuğun normal hayatında yapması gereken işleri yapamadığını ve buna bağlı sorunlar olduğunu ortaya çıkarır. Bunun gibi sorunlardır.
Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz Tayyip Bey? Yani bir ihtimal çocukta gerçekten psikiyatrik bir problem var, bir duygusal bozukluk var. Buna bağlı olarak çocuğun anlamsız korkuları var ama çocuğun canını sıkıyor bu durum. İkinci ihtimalde aslında bunlar yok ama ailenin belki yaklaşım hataları, aşırı korumacı refleksler ya da çocuğun şımarıklığı. Hangisi hasta, hangisi değil? Altın standartla nasıl ayrılır birbirinden?
Yani ortalama işte en az bir aydan fazla olması bunların, işte o kişinin ve ailenin hayat kalitesini bozması ve gittikçe çocuğun diğer hayatındaki aktivitelerin bozması da etkiliyor. İşte okul hayatı bozuluyor, annenin babanın akşam evde akşam nasıl yatacak bu çocuk demesi, bir türlü yatmayacak, biz yarın sabah nasıl kalkacağız? İşte bu sefer buna bağlı olarak da işte hadi yatsın da anneyle, çocuk mesela anneyle yatmaya başlayan basitinden.
İstediğini yapalım, huzurumuz olsun.
Buna bağlı çok da uygun olma iletişim sorunları olduğunda aile içinde biz bunlara sorun olduk görüyoruz. Ama hastalık düzeyi yani biraz takip gerekti çocuklara. Tek başına da hemen ilk görüne tanı koyup işte bu kaygı bozukluğu var demiyoruz. Sadece kaygıları olan bir çocuk diyoruz. Çocuğun kişilik yapısı, mizacı, bugüne kadar yaşadığı başka sorunlar var mı yok mu? İşte annenin babanın kendi geçmişinde korkuları var mı, endişeleri var mı? Annenin bir hani kaygı bozukluğu olabilir, depresif olabilir, babada başka sorunlar olabilir. İşte ne bileyim ailede madde kullanan işte alkol olur. Bu tür şey üst üste biniyor ve çocuğun korkması için olan durumlar var mı? Bunlara bakarız. Bundan sonra çocuk eğer gerçekten çok fazla sorun yaşıyorsa, bundan rahatsız oluyorsa veya çevre gerçekten rahatsız oluyorsa işte o zaman biz bozukluk var mıydı daha ayrıntılı araştırırız.
Peki bu bize klinikte nasıl yansır Tayyip Hocam? Yani bir, anlamsız korkular dedik. Evet. İşte gece ayrı yatamamaktan, belki yükseğe çıkamamaktan başlayarak. Gece korkuları, gece uykudan uyanma olabilir mi? Okula gitme problemi, yeme içme problemi olabilir mi bu çocuklarda? Bize nasıl şikayetlerle gelir hasta?
Yani çocuk eğer yaş döneminde değişmekte, okul öncesi dönemde yalnız kalamama, işte bir türlü yalnız yatamama, işte odadan odaya yalnız başına gidememe, işte ne bileyim sesten rahatsız olma, işte tıkırtıdan rahatsız olma, tek başına hiçbir şey yapamama gibi biraz da anneye babaya bağımlılık üzerine giden belirtilerle gider. Okul dönemindeyse okula gitmek istememe, İşte ne bileyim dışarı çıkıp işte bakkala bir şey almak istememe, işte ne bileyim dışarıda bahçede oyun oynamak istememe çocuklarla, arkadaşlarıyla, okulda işte kaygılı bir çocuk işte soru sorulduğuna cevap verememe, işte ne bileyim sorulara çekilme, bildiği halde yanıt vermeme, arkadaşların olduğu yerlere katılmak istememe, aktivitelerden uzak durma gibi birçok sorun var.
Peki şimdi Tayyip Hocam, anladığım kadarıyla aslında iş doktordan ziyade ailede bitiyor. Yani olayı başlatan da, geliştiren de, doktora taşıyan ya da doktora taşımayan da aile. Peki burada ailenin yaklaşımı ne olmalı? Arkadaş, burada senin lüzumsuz kaygıların var. Sen karanlıkta dışarı çıkabilecek yaşçasın. Çık oğlum deyip çocuğu dışarı mı çıkaracağız? Yoksa tırnak içinde belki alttan alıp alıştırarak, kendimiz elinden tutarak yavaş yavaş onunla gidip gelecek miyiz? Nasıl bir yaklaşım doğru olur?
Öncelikle çocuğu sen niye korkuyorsun, koskocaman adam oldun dememek lazım. Bazen işe yarayabiliyor, bazen aileler bize böyle diyor ama genelde yapıcı olmak gerekiyor. Yani öncelikle çocuğun bir kaygısının olduğunu ve bunun gerçekten hissettiğini anladığımızı bir şekilde ifade etmemiz lazım. Bunu en basit onu dinlemekten geçiyor. Sakin, öyle mi, ne hissediyorsun, ne oldu gibi biraz olayı konuşmasını sağlamak lazım. Zaten bir şey konuşulabiliyorsa artık korkulacak bir şey olmaktan çıkmakta. Bu anlamda bir şey konuşulmuyorsa işte o zaman gerçekten kaygı verici bir durum olur. Bilinmeyen, korkulan şeyler, konuşulmayan şeyler gerçekten korkunç zannedilir. Çocuklar da zaten bilmedikleri için birçok şeyi anne babadan bir şekilde bu işin aslında yaşanabilecek bir şey olduğunu mesajını alıyorsa işte o zaman yavaş yavaş sıkıntı azalmaya başlıyor. Birinci basamak bu.
Peki bu süreç nedir? Yani karanlıkta yan odaya gitmek istemeyen çocuğa ne kadar sabretmeliyiz? Ne zaman daha şefkatli davranmalıyız? Ne zaman biraz daha otoriter davranmalıyız?
Zamandan daha çok şöyle yapmak bence daha mantıklı. Yani öncelikle çocukla beraber işte diğer odaya gitmek. Çocuk orada oynarken, bir şey meşgul olurken birazcık olsun odadan ayrılabilmek. Çocuğu kendi haline bırakıp kendi başına meşgul olmasını sağlamak. İşte oda ışık açıkken işte mesela orada bırakmak. Sonrasında işte beraber ses teması kuralımak diyelim. İşte başka koridordan iki ayrı odasına.
En ufak bir seslendiğinde hemen geleceğiz.
Oğlum işte ne yapıyorsun? Orada şarkı söyleyebilirsin. Yaş küçük doğru. Veya da işte çeşitli haberleşme şeyleri kullanın. Çocuğun sürekli ilgisini sizde olun hissetmesi ve odada yalnız başına kalabilmesi. Bu tür şeyler yapmak lazım. Diğer bir şey ise işte pozitif olarak pekiştirmek. Aferin oğlum ya da aferin kızım, sen ne güzel yapabiliyorsun. Bak çok güzel şeyler yapmışsın odada tek başına. Şimdi ben de orada bak sana işte yemek hazırladım. Bak ikimiz aynen ne güzel işler yaptık gibi biraz çocukları motive etmek. Bunları biraz çocuğun bunları baş etmesini kolaylaştıran şeyler. Diğer bir husus da şu. Mesela çok korkan, aşırı refleks vermemek. Hemen tepki vermem, korkmamak, işte aa öyle mi, ne oldu deyip sakin sakin dinlemek. Ondan sonra biraz sakinleşince de arkasından işte o an mesela gece uykudan uyandıysa mesela korkuyla, endişeyle veya işte gece bir anda işte ben gitmek istemiyorum deyince çocuğa işte güzel anılar konuşmak, geçmişte veya gelecekte işte haftaya şu pazar günü işte pikniğe
top
gideceğiz
gibi.
İşte onun gibi hayaller kurup çocuğun biraz rahatlaması sağlamak. Bak ne güzel işte ertte, ondan sonra bak sen yalnız başında uyuyabildin, aferin gibi şeylerle motive etmek lazım. Aslında belirti bunlar değişiyor. Kimi zaman işte okul fobisi olan, işte benim sosyal kaygısı olan bir çocuğa daha farklı yaklaşmak lazım. Yalnız yatmakta zorlanan, odada yalnız kalmakta olan çocuğa farklı yaklaşmak gerekli. Ama temelde rahatlatmak, sonrasında olumlu yönde yönlendirmek gerekli. Bu hafif düzeyde olan şeyler için.
Peki aslında biraz ters olacak Tayyip Hocam ama önce nedir, niyedir, nasıl tedavi ederiz diye konuştuk ama niye olur bunlar peki? Niye her çocuk karanlıktan korkmaz da bazıları korkar? Niye bazıları bunu abartılı yaşar? Bunun altında yatan bir sebep var mı?
Daha çok bir kısmı öğrenilmiş olaylar diyelim, işte çocuk aileden
kötü bir hatıra yaşamış.
Kötü bir hatıra bir şekilde öğrenmiş oluyor ve korkuyla baş etmekte zorlanıyor. Bu yüzden dolayı da veya kaygıyla içinde yaşadığı o işte kaygı, endişe bağlı işte çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, işte kaslara gerginlik gibi hisler oluyor. Bu vücutsal belirtiler. Diğer bir şey aklından işte ya kötü bir şey olursa, ya ben mesela işte ne bileyim okula gidecek bir çocuk, işte annemin başına bir iş gelirse ya da okulda benim başıma bir iş gelirse ben ne yapacağım, işte kimse bana yardım edemez gibi kaygılar dediğimiz bilişsel bazı şeyler olur. Aklında olan yanlış düşünceler. İşte bunlara yönelik bazı şeyler olur. Bunlar işte korkuları besleyen şeyler. Diğer bir şey ise doğuştan gelen çocuğun biyolojik özellikleri, şey, genetik olur. Mesela annesi babası kaygılı bir biri ise veya işte kaygı bozukluğu varsa bunlar genetik olarak kaygı bozukluğu riski artıyor. Buna bağlı olarak da ister istemez hastalık riski artıyor. Bunlar var. Bunlar hepsi karışımından ortaya çıkan bozukluklar.
Sonuca yeri geldiğinde bardağa taşıran bir damla ihtiyaç oluyor, o kadar.
Evet.
Şimdi Tayyip Hocam, anksiyete, yani çocuklardaki ilerlemiş haline sıkıntı dediğimiz duygusal bozukluklardan en önemlisi gözle görülür, elle tutulur şeyler, bir korkular varsa ya da gözle görülür, elle tutulmayan endişeler varsa, kaygılar varsa bunlara bağlı çocukta bir sıkıntı hissi oluşuyor. Ve bu yoğunluğu artarsa, sıklığı artarsa, yaşam kalitesini etkilerse bunda da anksiyete oluyor.
Evet.
Bunların bize klinikte yansımaları daha çok anlamsız korkular şeklinde, yapabileceği şeyleri yapmamak, onlardan geri kalmak şeklinde başlıyor. Ama eğer müsaade edersek ileri vadede ciddi akademik başarısızlıklara yol açacak, hayata uyumda problemler yaşanacak. Bunlarda da öncelikli olarak anlayışlı davranmak, biraz daha ilgili alakalı davranmak gerekiyor. İşte geçmişteki hoş hatıralardan bahsetmek, çocuğu motive etmek, çocuğu ödüllendirmek bir çözüm. Peki nereden sonra doktora gitmeliyiz?
Şöyle örnek vereyim. Mesela okul, ilkokul 1'e başlayacak bir çocuk veya anaokuluna gidecek bir çocuk. İşte bir ay boyunca her gün anne baba işte ısrarla okula götürmeye çalışıyor. Çocuk gitmek istemiyor. İşte okula gitmediğinde evde çok rahat ama okula gitme durumu oldu. Sabahla işte karın ağrısı, halsizlik, yemek istemiyor, bulantı, kusma. Böyle sanki acile, çocuk acile gidecek kadar kötü hissediyor. Çocuklar oluyor. İşte mesela bu
bizim çok başımıza aylık, gelir. Çocuk acile de gelirler bu şikayetlerle. İşte
bu ayrılık kaygısı dediğimiz bir durum. Bu durumda gerçekten gitmek lazım. Burada genelde annenin babanın o güne kadar olan bakım, tutum, tavır, davranışları etkiliyor. İşte bunlar zaten önemli. Bunun için muhakkak gidilmesi gerekli.
Ama ne kadar yani? Bir hafta mı? Bir ay mı?
Bir ay. En az bir ay boyunca her gün okula götürmeye çalışılmasına rağmen çocuk hala okula gitmiyorsa işte o zaman düşünce bir o konuda düşünmek lazım. Genelde bu 3-4-5 yaşın artık çocuktan çok kreş anaokuluna gittiği için ilk bir ay, bir buçuk ay boyunca anaokulu öğretmenleri yavaş yavaş bu işten farkında. Çocuk gelmeyince bir doktora gidin diyorlar. Genelde öğretmene tavsiyeli gidilmesi gerekli. Ama ne bileyim bir hafta boyunca çocuk gidemedi diye hemen bunu bir hastalık diye düşünmemek lazım. Biraz ısrar etmek lazım. Israrın sonunda çocuk hala gitmiyorsa veya artık baktı işte anne baba da kendisine baksın. Çocuğa yapmak istemediği tavırlar takınıyorsa işte kötü söz, işte sabah şimdi bu çocuğu nasıl kaldıracağız veya şiddete varan davranışlar, kötü sözden başlayıp vurmaya kadar giden tavırlar olmaya başlıyorsa işte o zaman kendilerini gözden geçirip ya bu yerde işler yolunda gitmiyor diye dediği vakit gitmeleri lazım. Süre ve ailenin ne kadar zorlandığı önemli. Diğer bir unsur da mesela size şunu örnek vereyim. İşte yalnız yatamama. 3 yaşında bir çocuk tabii ki yalnız yatmakta zorlar ama 8 yaşına gelmiş, 9 yaşına gelmiş hala yalnız yatamayan bir çocuk da odada uzun süredir bir türlü yalnız yatmakta zorlanmış. O da bir sorun. Onun da doktora gitmesi lazım veya psikologdan destek alması gerekir.
Peki ilk gidecek adres psikolog, pedagog mudur, psikiyatrist midir?
Vallahi şu anda şartlardan dolayı artık nereye gidebilirlerse gitsinler desek daha doğru. Çünkü çok fazla çocuk psikiyatrisi yok. Randevular çok yoğun ve hastane şartlarında ister istemez çok fazla vakit ayırılamadığı için aile memnun kalmayabiliyor ama bir psikiyatrisin görmesi iki açıdan önemli. Bir kere işi sağlıklı ve belli düzey eğitim alan kişiler tarafından muhatap olduğu için önemli. Diğer bir konuda organik bazı hastalıklar oluyor. İşte hipertiroididen, işte bazı gelişimsel bozukluklardan farkına varmayan durumlar oluyor. İster istemez bunların da eşlik edebiliyor. İşte sanki psikiyatrik bozuklukmuş da İşte ailelerin git, okula gitmeme başka, okula gideceği dönem çocukta cidden bir rahatsızlık başlamışsa karışabiliyor. Bu yüzden de bir organik tetik açısından doktorun görmesi önemli. Ama tabii ki doktora gidemiyorsa da şöyle alternatif var. Çok ciddi bir sorunsa en basitinden çocuk doktoruna gidip genel muayenesini yaptırır. Bu arada pedagoga, psikoloğa imkanı varsa el verdiğince gidebilir yani.
Peki bu tip şikayetler mesela az önce bahsettik. Sabahları başlayan karın ağrıları tam okula gidileceği zaman. Böyle somatik şikayetler de yapıyor mu? Yapıyor dediniz gerçi ama başka örneklendirebilir miyiz bu durumu?
Yani mesela nefes darlığı, çarpıntı, işte kasılma, yürüyememe, konuşamama. Buna o kadar varabilir. Hatta biz buna konversiyon deriz işte. Çocuk bir yaşadığı ruhsal sıkıntıyı bir türlü baş edemediği için isterse bazı bedensel belirtiler ortaya çıkar. İşte bu tür durumları kaygılarda olur. İşte ne bileyim çocuk bir anda öleceğim hissine kapılabilir. Çocuk dedim ergenlerde olur bu durum. Mesela panik atak dediğim şey bir anda başlayan işte ya ölürsem ya işte kalbim duracak gibi hissettiğim korkusu başlıyorsa bu ister istemez bir belirti. Buna eşlik eden işte ya ben gerçekten mi yaşıyor muyum? İşte bu ben miyim gibi kendine yabancılaşma ve çevreye yabancılaşma duyguları. Bunun yanında işte eli ayağında uyuşma, karıncalanma
ama gibi şeyler. Ama bunların işte ciddi sıkıntılar oluyor Tayyip Hocam. Yani eli ayağı uyuşma, karıncalanması var. Kolda motor kayıp da var. Bizim aklımıza direkt beyin tümöründen başlıyoruz, menenjitten başlıyoruz. Ama sonuçta iş psikolojik çıkıyor. bunları ayırt etmek çok mümkün olmayacak o
i̇şte
zaman.
Onun için tetikler yapılması gerekti maalesef. Onun için hastanede ön planlı başlamak önemli. Zaten çoğu zaman işte gece işte uykudan uyanıp korkuyla uyanan çocuklar veya işte kaygısı olan çocuklar genelde normal doktorlara gidiyor. İşte psikiyatri doktor haricinde işte çocuk hastalıklarına, işte göğüs hastalığı, göğüs sıkıntısı varsa göğüs hastalıklarına, işte çarpıntısı varsa kalp doktoruna gidiyor. O kardiyolojiye gidiyor. Bu tür belirtiler çıkıyor. En son o doktorlar genelde bize yönlendiriyorlar. Nadiren de olsa bize doğrudan gelen başvurular da oluyor.
Şimdi iki taraf da sıkıntılı Tayyip Hocam. Bir taraftan biz klinisyen olarak bakıyoruz. Nefes darlığının sebebini açıklamaya çalışıyoruz. Görünürde bir şey yok. Tetkik istiyoruz. İşte akciğer filmi, tomografi, solunum testi, alerji testi hiçbir şey yok. Tedavi veriyoruz. Bazen tedavi verirken eğer çok ilgili alakalı davranmışsak, çocuğun kalbini kazanmışsak, kooperasyon varsa sebep psikolojik de olsa bizim verdiğimiz astım ilaçlarından çocuk fayda görebiliyor.
Kesinlikle.
Böyle olunca astım ilacı bir nevi yalancı psikiyatri ilacı yerine geçip aslında meseleyi çözmüş de oluyor. Ama bir yanıtsızlık olduğunda biz aileye arkadaş size bütün tetkikleri yaptık. Bu solunum sıkıntınızın organik bir sebebini bulamadık. Tedaviden tanıya gitmek amacıyla tedavi de verdik, yine yanıt alamadık. Buradan sonra şu alternatifler var. Bu da olmazsa buradan sonra psikiyatrik bir sıkıntı olabilir dediğimizde aile iki şey anlar bizde. Birincisi bizim çocuk numara mı yapıyor hocam şimdi? Hı hı. Tırnak içinde yapmıyor aslında, siz yanılıyorsunuz imajı da, mesajı da vardır burada. İkinci ihtimalle doktor bizi başından savdı.
Evet, genelde böyle bir
size şey. Size de böyle mi yansıyor meseleler?
Zaten genelde herhangi bize işte konsültasyon kağıdıyla gelirler işte hastalar. Şu şikayetleri olan hastaların psikiyatri geçen değerlendirilmesi diye. Çocuklara sorduğumuzda benim bir sıkıntım yok. Niye ben buraya geldim? İşte yaşı büyükse çocukları gördüğü için bizim kliniklerde ben çocuk muyum da bunlara geliyorum. Veya işte burası psikiyatri doktoru, tırnak içinde deli doktorun mevzusu oldu.
Evet, bizi niye deli doktoruna gönderdin? Alt tarafa öksürüğümüz vardı.
İşte bu aslında toplumda yanlış olan kanaatlerden kaynaklanıyor. Bir kere insan psikolojisi dediğimizde var olmayan bir şey değil bu. Yani bir çocuğun gerçekten yani erişkin bir insan da olsa bir sıkıntısı var ama ortada gerçekten maddi bir neden yok. İnsanlar anlamakta zorlandı ve işte bizim toplumda yanlışlıkla psikolojik deyince sanki numaradan yapıyormuş dediği bir şey genelde yanlış algılanıyor. Mesela çocuk işte ilgi görmek için de bu semptomları, belirtileri çıkartabilir ama aile işte ilgi görmenin çok da gereksiz bir şey olduğunu düşünüyor. Bizim toplumumuzda maalesef çok fazla bu farkında olmadan dinlenen bir şey. Bu sefer çocuk gerçekten numara yaptığı düşünüyor. Evet, çocuk numara yapıyor ama aileden gördüğü ilgi yok. Ancak hastalanınca ilgi gösteriyor aile. Bu bir sorun oluyor. Bunun içine çok böyle bir ilgi gösterdi. Ha işte numaradan yaptığı gibi yanlış bir algı var. Bu çok da fazla yaygın bir durumda. Yani psikiyatrik rahatsızlıklar sanki olmayan bir şey üzerinden işte vücudumuzda bir bedensel hastalıklar ve olmayan sorunlar varmış gibi algılanıyor. Canım kafaya ne takılacak bir şey var? Zaten elinde olmadığı için çocuk bunları yapıyor.
Takmamayı başarabilse zaten takmazdı.
Aynen öyle. Ben işte kendi başıma baş edebilirim gibi bazen çok fazla insanların her şey kendi başına çözebileceğine dair bir algı oluyor. Ve psikiyatrik rahatsızlıklar işte bir şeyleri meşgul olunca düzeleceğine dair bir yargı var. Bir kısmen doğru ama insanlar baş edemiyorsa burada zaten sorun İnsanın kendi başına baş edemediği için bir ikinci ihtiyacı olması.
Yani o zaman şuna da dikkat etmek lazım. Ağrı bir algı meselesidir. İnsanlar apandisit olduklarında da karınları ağrır. Böbrek taşı olduğunda da karınları ağrır. Ama psikolojik sıkıntılar olduğunda da karınların ağrıması doğaldır.
Evet, bizim gönül acısı, kalp acısı dediğimiz şey gerçekten olan bir şeydir yani.
Sebebi var yani. Sebebi yok değil onların da.
Sebebi var, hatta daha acı veriyor. Çünkü ortada hiçbir nesnel neden yok. İşte en basitinden size gelen tonsilit hastaları, bazenlik enfeksiyonu.
Bizimkiler kolay.
Yani orada bir acı var. İlacı veriyorsan bir hafta sonra geçiyor ve belli. İşte karın ağrısı, taş varsa böbreğinde ağrıyor. Çok şiddetli de olsa çekince kurtuluyor. Ama bizde ortada gösterilen hiçbir şey yok. Ve toplumda maalesef psikiyatrik ve ruhsal sorun hep hastalıklı damgası vurulduğu için insanlar bir olumsuz karşılıyor. Ve ben işte psikiyatriksem benim işim çok zor. Veya da canım ne olacak gibi iki uçtalar. Ya çok önemsiyorlar aşırı derecede.
Abartıyorlar.
Veya da tam tersi.
Hiç dikkate almıyorlar.
Dikkat etmiyor. Onun için anne baba işte anlayışlı karşılamak gerektiğimiz nokta zaten bu. Kaygı bozukluğuyla alakalı. Siz eğer çocuğun kaygısını yok canım ne var bunda, sen koskoca adam oldun, erkek adam oldun, işte nasıl daha niye korkuyorsun gece, işte bak hiçbir şey yok, gösterirler, açtırırlar, çocuk korkar hala. Ama aile ya işte hocam biz anlattık, ifade ettik ama olmuyor. Burada zaten anne babanın çocuğu bir şekilde o sıkıntılarını, kaygılarını emmekle ilgili sıkıntısı var. Emmek dediğimde işte bir şeye, duvara biz vurduğumuzda, sert bir duvara, elimiz acır değil mi? Evet. Eğer biz ne kadar çocuğun karşısında çok sert olursak, duygusal farkında olmadan çocuk canı daha çok acır ve semptomlar kronikleşir ya da yumruğa aşırı sert vurulur, elimiz kırılır, çocuğun bir yerleri kırılır. Ama biz ne kadar yumuşak, şefkatli olursak, tabii ayarlı derece, çok da yumuşak olmamak gerekli. Belli derece yumuşak olduğumuz müddetçe oradaki o sıkıntıyı biz emerek, yani yumuşak bir duvara vurduğumuzda işte arada işte pamuk olduğunu düşünün. Orada yumuşar ve elimiz ne çok acır, duvara çok fazla ses de gelmez. Bunun gibi düşünün. Buna bağlı çocuklar daha rahatlar. Bunun için anlayışlı karşılamak emme anlamına geliyor. Absorbe eder birçok sıkıntıya.
Peki bu kadar konuştuk Zahip Hocam. Sık mı görülüyor toplumda? Yani yüzde kaçtır mesela bunun sıklığı, kaygıların, hastaneye gelecek kaygıların?
Yaşam boyu %10-%15'e kadar varan bazı değerler oluyor ama ortalama %2-3 gibi görülen sıklık var. Bazı hastalıklar ister istemez dönüşümlü olduğu için sürekli değişebiliyor. İşte mesela ayrılık kaygısı bozukluğu ilk 6 yılda 7 yılda daha çoktur. Ama ne bileyim yaygın anksiyete bozukluğu işte yaş ilerledikçe ortaya çıkar. İşte panik atak çocuklarda daha azdır ama ergenlikte başlar gibi sıklıklar değişir ama ortalama %2-3 civarındadır. Ve bunların bir kısmı kalıcı olduğu için zaten sorun.
Peki size başvurdu hasta, ne yapıyorsunuz? Tedavi öneriniz ne? Bizde işler kolay. Boğaz iltihabı, antibiyotiği veriyorsun. Mesele bitiyor da siz ne yapıyorsunuz?
Psikoterapi yapıyoruz diyelim kısaca.
Nedir verilmek istenen mesaj aileye, çocuğa ya da her ikisine birden?
Psikoterapi aslında bizim yaptığımız tedavi genel adı. İlaç tedavisi bunun içinde.
İlaç tedavisi var mı burada?
Tabii ilaç tedavileri var. Eğer semptomlar hafifliyse, çok şiddetliyse, bir anda çok aşırı stres durumunda hale geldiyse bazen işte durumu hafifletmek için bazı kaygı ilaçları var. İşte sakinleştirir diyebileceğimiz veya antidepresan ilaçlar. Duruma göre onları verip çocuğun o aşırı olan bir türlü baş edemiyor kaygıyı azaltmaya çalışıyoruz. Birinci bir basamak bu. Bundan daha önemli başlattım. Annenin babanın tutumu ne? Bunları öğreniyoruz.
Hatayı tespit etmek tabii lazım hatayı, önce.
Çünkü anne baba sonuçta ona bakacak olan kişi o anne çocuğa. Bir o. İkincisi çocuğun kendi hayata dair algısı nedir? İşte neden korkuyor? Ne kadar anlatabiliyor? Gerçekten korktuğu kadar mı korkuyor yoksa hani biraz ailenin biraz bu pışpışlaması diyebileceğim aşırı koruyucu olduğu için mi çok farkında olmadan sorunlardan kaçıyor çözmek anlamında. Bu tür şeyleri tespit ediyoruz. Buna göre yaklaşımlar oluyor. İşte bilişsel terapiler var, bazı dinamik terapiler var, oyun terapileri var. Bir sürü tarzı terapi yöntemiyle çocuklara yardımcı olmaya çalışıyor.
Ne kadar sürüyor süreç? Bir ayda mı düzeliyor, bir yılda mı düzeliyor hasta?
Şöyle söyleyeyim ben size. Aylık kaygısı bozukluğu, okula gitme reddi dediğimiz sorunlarda bir aile 3-4 ay arasında ortalama sürer. Ama tabii ki aile dirayetliyse. Dirayetsizse zaten bu işler hep uzar. Hmm. Buradaki temel soru aile bu konuda ne kadar dirayetli. İşte ne bileyim daha biyolojik kökenli bir şeyse tedavi biraz daha zorluyor. Çünkü vücudun tepkisi ve buna bağlı otomatik verdiği yanıtlar sadece düşünce sürecinde psikolojik değil bir anlamda bedensel yanıtlar işin içine giriyor. Bunların kontrol ilaçlar uzun var. En az bir yıl yakın kullanması gereken durumlar oluyor ilaç tedavisi. Buna göre değişiyor yani.
Peki Tayyip Hocam teşekkür ediyoruz. Bu ilk kısımda çocuklarda kaygı ve korkuya bağlı sıkıntı hali anksiyeteden bahsettik. Gece korkuları, okula gitmek istememeler, anlamsız korkular, kaygılara bağlı organik şikayetler, karın ağrısı, nefes darlığı, nöbet geçirmeye varan şikayetlerden bahsettik. Bu konularda ailelerin yaklaşımlarının daha çok yumuşak, daha çok absorbe eden, daha çok kabul eden yaklaşımlarda bulunması ama ipi çok da koyu vermemesi gerektiğini konuştuk. Ve artık yaşam kalitemizi etkiliyorsa bir psikiyatriste danışmanın gerekliliğinden bahsettik. Psikiyatrist tarafından konulacak tanıdan sonra belki bir psikolog, pedagog gözetiminde yapılacak psikoterapilerin etkili olabileceğinden bahsettik. Evet, unuttuğum bir şey var mı?
Hepsini çok güzel toparladınız yine.
Peki teşekkür ediyoruz. İkinci kısımda depresyondan bahsedeceğiz inşallah. İkinci kısımda görüşmek üzere. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına tekrar hoş geldiniz. Çocuk psikiyatrisi uzmanım, uzman doktor Tayyip Kadak'la ilk bölümde anksiyeteden bahsetmeye çalışmıştık. Bu bölümde Tayyip Hocam depresyondan bahsedelim istiyoruz. Evet. Depresyon deyince ilginç gelebilir belki hastalar dinleyenlerimize. Depresyon yetişkinin hastalığıdır, orta yaşın, ileri yaşın hastalığıdır. Çocuklarda depresyon olur mu diye akla geliyor. Önce bir başlayalım, depresyon nedir?
Depresyon nedir demen önce sizin başladığınız şeye değinmek istiyorum. Gerçekten psikiyatride de uzun bir süre çocuklarda depresyon olmayacağına dair görüşler varmış. Ergenlikten sonra ortaya çıktı. Çünkü insanın derdi olması için çocukluktan geçmesi lazım, biraz büyümesi lazım gibi bir algı var. Buna bağlı istesin depresyon yok diye düşünülüyor ama sonraki dönemde çocuk psikiyatrisinin biraz yaygınlaşması ve daha ilginin artmasına bağlı. İster iseniz bu tür sorun ortaya çıktı. Görmüş gerçekten de halkın düşündüğü kadar biz psikiyatri eskiden çocukta depresyon olmaz diye düşünüyormuşuz ama şimdilerde var. Depresyon tanımı Türkçe'de çökkün diye bir kelime tabiri var.
Yani baskılanmış mı?
Yok, çökmüş daha çok, mü? Yani çökmüş desek daha anlaşılır olur. Yani insanın mutsuz, keyifsiz olması, hayattan zevk almaması, önceden yaptığı bir aktivite yapmak istememesi, ben niye yaşıyorum ki, ben niye varım ki?
Şimdi Tayyip Hocam şeyler, bir saniye, burada iki uçtan gittik gibi geliyor bana. Önceden yaptığı şeyden zevk alamaması. Ben de eskiden futboldan zevk alırdım, artık çok almıyorum. Ama ben niye yaşıyorum ki, böyle bir intihar söylemi var burada.
Tam oraya kadar varıyor.
İki ucu bu diyorsunuz yani. Peki günlük hayatta hepimiz belli zamanlarda depresyonda olmaz mıyız zaten?
Evet olur. Hatta şöyle bir yargı var. İşte ilk yani depresyon tedavisi tıpkı nezle tedavisi gibi. İşte nezlede bir haftada doktor ilaç verirsen tedavi olursun. Vermezsen yine bir hafta geçersin gibi. Bizde de öyle bir yanlış algı var. İşte bipolar bozukluk dediğimiz majör depresyonun bir üst grubu olan bir hastalıkta dönemsel olarak insanlar depresyona girerler. Hastalığın doğası gereği. Sonradan düzelebilirler veya mani dediğimiz daha artmış duygu durumu dedi, çok fazla mutlu, keyifli hale gelebilirler. Bu tür hastalıkların, bu hastalıkta bir dönem çok hasta gerçekten mutsuzdur, keyifsizdir, melankoli, mali hülya eskidiler derler. Buna benzer belirtiler vardı ve zamanla bu kendine düzelir. Gerçekten böyle bir doğası var depresyon. Ama tabii ki depresyon bir biyolojik bir hastalık olduğu için bir yanıyla özellikle erişkinlik dönem tedavi edilmediğinde çok fazla yıkıma yol açıyor. İnsanın sosyal hayatı bozuluyor. Aile ilişkileri, çocukların ilişkisi bozulduğu için tedavi edilmesi gereken bir durum. Önemlisi depresyonda insanların intihar fikri arttığı gibi intihar ve eğilimi artıyor. İntihar girişimleri artıyor ve bunu ölümlerle ortaya çıkıyor.
Eyleme dökebiliyorlar yani.
Tabii çok da sıklıkla olabiliyor. Bunun için önemli bir hastalık. Bundan dolayı canım bu ne olacak şeklinde dememek lazım.
Depresyon öldürür diyorsunuz.
Öldürebilir daha
doğrusu. Öldürebilir.
Çocuklarda depresyonsa açıkçası çocuklarda depresyonu işte erişkinlerdeki gibi işte mutsuz, keyifsizlik hali, ay ben işte yaşamak istemiyorum, niye ben yaşıyorum gibi şeylerden daha ön planda işte davranış sorunlarıyla biz gözlüyoruz. İşte yaşa göre de bazı sorunlar değişmekte. İşte ne bileyim ilk 3-5 yaş dönemine kadar baktığımızda özellikle bebeklik dönemi söylersek işte beslenememe yeteri kadar mutsuz, üzgün bir surat ifadesi, hiçbir şeyden mutlu oyun oynamaması, işte 3 yaşındaki çocuk sonuçta legolarla oynar, işte ne bileyim arabalarla oynamak ister, bebeklerle oynar çoğu çocuk. İşte ilgi çekmek ister, vakit geçirmek ister çoğu yakınlarıyla ama bu çocuklar işte hayatta ilgisiz bir halde olurlar, mutsuz olurlar, yemek yemezler, hırçın olurlar, uykusuz olurlar. Bir türlü hiçbir şey yapmak istemezler. Bu tür çocuklar vardır. Bunlar bir durum. 3-5 yaş döneminde biraz daha bunlar karmaşıklaşır işte. Oyunda eğlenememe. Tıpkı biz az önce futbol oynamayı seven bir çocuk futboldan vazgeçer gibi. Bu da oyundan vazgeçer. Oynamak istemez.
Hırçın
olur.
Yani aslında çok benziyor Tayyip Hocam. Yani yetişkinlik depresyonu çocukta da olur o zaman aynı şekilde.
Ama söze dökülme işte. Biz de ay ben bugün mutsuzum deriz. Fark ederiz ve bunu söyleriz. Genelde deklar ederiz insanlara.
Şimdi çocuk bunu davranışları
çocuk davranışları diyor. Onun için zaten mutsuz bir yüz ifadesi burada önemli. İşte oyun oynamaması, hayal oyun kurmaması, işte kafasından bazen işte güzel anılar böyle ya da güzel hayaller kurup işte şöyle yapsak mı baba, böyle yapsak mı desti gibi şeyler söylememesi gerçekten bu anlamda önemli. İşte oyunlar aşırı yıkıcı oyunlar, işte kırıp dökmeler bazen bu olabilir. İşte önceden çabucak bir şeyler yapabilirken işte resim boyamadan tutun işte kesme bıçak anaokulu çocukları için işte bu tür aktivite öğrenememesi yapamaması yani zihinsel işlevleri bilişsel faaliyetin azalması gibi durumlar iştahsızlık gibi şeyler uykusuzluk gibi şeyler veya düzenli olmaması için hayatın bir türlü sakin olamaması gibi şeyler etkili oluyor.
Şimdi en çok hoşuma ne gitti Tayyip Hocam iştahsızlık dediniz arada. Bize aileler sıklıkla gelir bizim çocuk hiçbir şey yemiyor. Yani her çocuk hiç yemiyordur kural olarak da. Nadiren altta bir hastalık buluruz. Sıklıkla ailenin dediğinin haksız olduğunu buluruz. Çocuğun boyu kilosu çok iyidir. Ama bir kitle vardır ki gerçekten aile haklı. Çocukta büyüme gelişme geriliği oluşmuş. Hiçbir organik sebep de bulamayız. O zaman böyle bir depresyonu da mı koyacağız artık ayrıcı tanımımıza?
Tabii ayrıcı tanımda bunun önemli faktörü. Gelişim gecikmesinin nedenlerinin biri de geriliğin daha doğrusu depresyon. Mesela kısa boylu bir çocuk çok iyi aile şartların olmadığı işte sosyal ekonomik düzeyin çok kötü olduğu, aile ilişkilerin çok iyi olmadığı, çocuğu yeteri kadar duygusal afektif iletişim verilmediği durumlarda çocukların gelişimi yavaşlayabiliyor ve duruyor işte. duruyor. Bundan dolayı da düşünmek gerekli ama tabii ki tek başına bu neden değil. Öncelikle organik şeyleri yine hep dediğim gibi ekart etmek gerekli çocuklarda.
Peki hep aynı şeylerden şikayet ediyoruz. İşte çocuklarda obezite diyoruz, çocuklarda astım diyoruz. Toplum modernleşti, endüstriyel topluma geçtik. Kapalı şehirlerde yaşamaya başladık. Çocuklar çok astım olur, çok obez olur, eyvallah. Depresyon da böyle mi? Artık. Geçmiş yıllara göre yaşam standartlarımız yüzünden artış mı var yoksa tanı mı koyuyoruz artık? Veya köydeki çocuklar daha mı az depresyona giriyor?
Köydeki çocuklar daha az depresyona girebilir çünkü daha rahat hareket ediyorlar. İstediklerini yapabiliyorlar. Hayal dünyaları daha geniş. En basitinden şimdi yeni çıkan bir reklam var. Çocuklar işte havalimanı kurmaya çalışıyor. Böyle çok rahat hayali oyunlar kurabiliyorlar. Ama şu anda herhangi bir şehirde yaşayan bir çocuk ne dışarıda herhangi iki taşı yolun ortasına koysa burada ne koydun deyip hayalini engel olur. Buna bağlı depresyona girme ihtimali şehirde daha fazla. Anneler babalar daha yoğun stres altında oluyor. Bunlar etkiliyorlar. Fakat bir de bu şöyle bir şey var. Çevresel faktörler bizi etkilediği gibi yaşam şartı çok değişti. Çocukların daha fazla bilinçlendi, anneler tarafından büyütülüyorlar. Bu da ister istemez tanı koyma şansını arttırıyor. Şansını arttırıyor ve daha çok sıklıkta şey oluyor. Tanı koyma şeyini arttırıyor. Fakat aslında özellikle ilk dönem çocukta ilk 10 yıl yaş, ilk 10 12 yaş yani ergenliğe kadar olan çocukluk depresyonları çevresel faktörler ön planda. Ama ergenlik sürecinin itibaren daha biyolojik faktörler işte.
Onun ailenin içinde, genetiği belki.
Tabii genetik işte ya da o kişinin doğuştan gelen, kendiliğinden gelen özellikleri. Kızlarda mesela ergenlikten itibaren depresif belirtiler daha artar. Ama çocuklarda 6-10 yaş arası çocuklarda kız ve erkek depresyon sıklığı eşittir. Ama erişkinlerde kadınlarda daha sık depresyon gözükür. Buna benzer farklılıklar olduğu için ergenlikten sonraki dönem daha biyolojik kökenlidir. Daha ciddidir ve dikkat etmek gerekir ama çocukluk döneminde de dikkat edilmesi gereken husus bir çocuğu yetiştiren anne babanın demek ki işleri iyi yapamadığını gösteriyor. Çok iyi ilgilenemediğini bunlara dikkat etmek lazım.
Şimdi o zaman ben daha alt yaşlardan başlayalım Tayyip Hocam. 2 yaştan küçük çocukta depresyon olur mu?
Dediğim gibi az önce başta beslenme geriliği, beslenme sorunları, uyum sorunları olduğuna düşünülebilir. Annenin yeteri kadar ilgilenmediği, televizyonun başına bıraktığı veya hiç ilgilenmediği çocuklar da olabilir. Ama zaten eşlik eden çok fazla eş tanı konur. Bunda işte yeme bozukluğu, davranış sorunu, hırçınlık.
Ama ne yapsanız tedavide olmazlar sonra.
İlgilenmesi yeterli oluyor annenin.
Peki. Şimdi benim asıl gelmek istediğim nokta 2 yaş altını eledim de 2 yaşla ilgili bir mevzumuz var. Bizde 2 yaş sendromu, anneden kopma depresyonu veya İngilizlerin terrible two, berbat iki dedikleri şey. 2 yaşına kadar biz şöyle düşünürüz çocuk doktoru olarak. İdeal olan bir annenin bebeğini 2 yıl emzirmesidir. Anne sütü vermesidir. Bebek de anne 9 ay anne karnında zaten birlikte yaşadılar. Sonra 2 yıl boyunca bebek aklına estikçe annesine yapıştı, sütünü emdi. Gene bir birliktelik var. 2 yaşa kadar becerip de emzirebilmişsek eğer 2 yaşta diyoruz ki artık kesiyoruz arkadaş biz bunu. Kestiğimiz zaman anne ile bebek arasında bebeğe göre zayıflamış olan bağ tamamen kopuyor. Bebek de ondan sonra tabiri caizse teller atıyor. Çok sinirli, her şeye itiraz, her şeye red, kendine zarar verme, çevreye zarar verme. Bu nedir, neden olur, başka bir açıklaması var mı bunun? Her çocukta olur mu?
Her çocukta genelde gözüküyor. Zaten her çocukta gözükmesinde güzelliği şu, çocuğun kendi bir şeyi yapabilme, yaptırma, yaptırmama gücünü fark etmeye başlıyor. Yani gelişimsel bir şey bu. Çocuk şunu görüyor. Ben istemedim hiçbir şey bana yapılamıyor. Zaten bunu 6 aylık bebek de aslında yapıyor. Anne farkında değil.
Keşfedebiliyor.
Yani çünkü en basit mamayı ağzına tutabiliyor. Ya da ağzını açmıyor. Çocuk o zaman bir gücünü farkına varıyor. Ama 2 yaş civarında artık daha hareketli. 1 yaşına yürür çocuk ortalama. 2 yaşına kadar doğru işte hem kelime ve sözcük de artıyor. Hem daha rahat hareket edebiliyor. Birçok ince motor faaliyetleri de daha rahat yapabildiği için çocuk bunlar daha rahat reddetme, işte çabuk kaçabilme ve kendini başka işle meşgul etme gücünü buluyor. Ve bunun yanında tuvalet becerisi kazanmaya başladığı bir dönemde olduğu için işte genel psikoloji tarihinin işte bu anal dönem denen bir dönem vardır. Bu döneme tekabül eder. Çocuk o dönemde istediği vakit yapma istediği vakit yapmama isteğini fark ediyor. Bunun içinde bir reddetme, inkar, hayır deme, her şeye kendi istediği bir şey hayır deme gibi dönemler olur. Zaten bu çok normal süreç. Ama burada az önce dediğiniz durum çok önemli. İşte 2 yaşına kadar emzirilen bir çocuk tam üst üste geliyor. İşte 1,5 yaş, 2 yaşa doğru anne sütü genelde kesilmeye başlanır. Çocuk orada yalnız artık anneden doğrudan doyum almak yerine işte daha çok oyunlar üzerinden beraber vakit geçirme üzerine doyum alması gerekiyor. Bunun uyum sorunları başlıyor. Anne zaten bir yandan zorlanıyor çocuğu sakinleştirmeye. Çocuk da anneden doğru emmediği için sakinleşemiyor. Bu da inatlaşma, mutsuz olma, gerginlik hali başlıyor. Bu arada çocuğa bir anne hadi işte şunu yap, bunu yap dediğinde, yemeğini ye işte, hadi şunu getir ya da hadi şunu yapma falan uyarmaya başlayınca burada bir karşı inatlaşma oluyor. İşte keçi örneği vardır ya bizim hikayelerde, işte iki tane inatçı keçi yolda karşılaşır, dar yola birbirine.
Anneyle bebek mi oluyor bunlarda?
Evet, herkes de oluyor. Çocuklar da anne arasında gerçekten buna inatlaşma oluyor ve aslında Terrible Two tek başına anne depresyonu değil, daha çok pardon çocuk depresyonu değil, İki tarafın birbirine olan bir mizacın uyum dönemi. Tıpkı şey gibi iki tane pehlivanın işte yağlı güreşte peşler şey birbirini tartması gibi. İşte burada eğer anne yine ilk konuşmanın başında dediğimiz gibi çok sakin ve rahat olup çocuğu absorbe edemiyorsa sıkıntılarını, orada o zaman gerçekten davranış sorunları ortaya çıkabilir ileri vadede.
Şimdi ben bir şey sormak istiyorum Tayyip Hocam. Bizim zaman zaman poliklinikte gördüğümüz şey bu. Bebek doğmuş, işte talihsiz bir şekilde annenin 3 aylıkken çalışmaya başlaması gerekmiş. 5 aylıkken çok erken bir sürede çalışmaya başlamış. Baba da çalışıyor, anne de çalışıyor. Anne 2-3 ay emzirmiş ama bebekte bir birliktelik var. İkisi de işe birlikte başlıyor ama iş dönüşlerinde bebek babaya gülümserken anneye gülümsemiyor. Ya bunu anlıyor mu bu kadar bunlar?
Tabii protesto ediyor çocuk.
Ya ama 2 aylık bebek, 4 aylık bebekten dinliyoruz biz bunları. Çok net ayrı ve bunu bir kişi, iki kişi, belki onlarca aileden dinledik bugüne kadar. Yani bu kadar protesto etme yetenekleri de mi var bu adamların?
Biz doğuştan sosyal bir varlıklarız. Onun için yani çocuk anne karnı itibaren birçok hissi farkına varıyor. Yani bunlar ilk görüştüğümüz bir top görüşmede şey demiştik işte, aslında anne babanın zihnine başlar çocuğun ruh sağlığı diye. Bu konu onunla alakalı. Çocuk ilk 6 ayda zaten bilişsel faaliyete çok fazla bir bakım verene şey değildir, bağlı değildir ama kim bakar, çocuk ona güler eder. Ama özellikle bir tane bir kişiye daha çok bağlanmaya başlar. 6 ay ile 12 ay arasındaki dönemde bir tane sürekli bakım verene bağlanmaya başlar. Bu da hep annedir aslında ama işte modern hayat bazen başka şartlardan dolayı başka oluyor. Bakıcılar olur. Bunun için ilk dönemde, ilk 12 ay içinde bir tane sürekli bir sabit bakıcının olması çok önemli. Hatta ilk 3 yıl önemli de en az ilk 1 yıl içinde eğer anne sürekli eğer çalışmadan çocuğa vakit geçirebiliyorsa bu çocuk için bulunmaz nimet şu anki şartlarda. Başka türlü olmaz. Eğer sürekli bakım veren değişiyor, çocuk zaten sakinleşmesi için iyi uyum lazım. Hani futbol maçlarına bile yeni gelen futbolcu işte uyum sağlama süreci diye sürekli muhabbet var.
Alt tarafı topa iki tekme atacak adam.
İşte bunun gibi aynen çocuklar anne arasında iyi uyum olması bu açıdan çok önemli. Eğer sürekli bakım veren değişiyor, çocuk tabii ki kime nasıl davranacağını bilemiyor. Veya çocuk, çocuğun tepkisinin olduğunu anlamayan bir bakım bakıcı ister istemez çocuğu yeteri kadar sakinleştirmeyi teskin edemiyor. Bu açıdan çok önemli. Zaten depresyona girmenin nedenlerinin bu olduğu düşünülüyor. İşte bir sevgi veren nesnenin yokluğuna bağlı ona verilen yas diye anlatılır kitaplarda. Hı hı. Bu tür bir depresyon aslında bir yastır diye düşünülür.
Peki bir risk faktörleri var mı? Yani tahmin edebilir miyiz? Mesela benim dediğim gibi annenin çalışıyor olması çocukta depresyon için risk faktörü müdür?
Yani tek başına annenin çalışıyor olması risk faktörü değil. Yani birçok çalışan anne var. Birçoğunun çocuğu depresyon değil. Ha, sorunlar var mı? Var. Ama bunun hepsi depresyon değil. Ama depresyon açısından bir kere annenin depresyonda olması ve ailede depresyonda birilerinin olması geçmişte bu çok önemli. İşte gebelik sonrası işte lohusalık depresyon denir veya işte postpartum depresyon denen bir durum vardır. Eğer anne gerçekten depresyona giriyorsa çocuk ilgilenmeyeceği için yeteri kadar duygusal nasıl diyeyim ilişkiye giremeyeceği için bu bağlı depresyonlar bu riskini artıyor. Diğer bir durum işte bir türlü çocuğu sakinleştirmesi, her şeyin uyarı verilmesi, eleştirilmesi, çocuğun bir türlü özgüveni iyi hale getirmemesi.
Aileden kaynaklanan yanlış davranış modelleri diyelim.
Evet. İşte diğer bir şey ergenliğe bağlı. Ergenlik sürecinde işte kişinin o güne kadar olan benlik saygısı çok iyi olmadığını ve ergenlikte yeni durumlar uyum sağlama becerisi düşük olduğunda akran ilişkilerin çok iyi olmadığını çocuğun ister istemez kendiyle ilgili olumsuz düşünceler ortaya çıkıyor. İşte vücudu değişiyor, sesi değişiyor, saçı değişiyor, yakışıklı mı oldum, güzel mi oldum moduna girip bu sefer yine böyle kafasında kurduğu kuruntular oluyor. Bilişsel, olumsuz bilişler deriz biz buna, düşünceler. Bunlar da ister istemez ona depresyon riskini arttırır.
Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Gene psikiyatrinin klasik açmazı 2x2=4 değil. Al bir kan tahlili çıksın, mümkün değil.
Tanı genelde yine klinik bir tanı. Klinik bir tanı olduğu için de ister istemez öncelikle semptomlar ne zaman başladığını, ne kadar sürdüğünü sorarız. En az bir ay olması çocuklarda gerekli. Erişkinlerde 6 ay ama bizde 1 ay yeterli olmamakta var. Yeterli gibi duruyor.
Çünkü tanıda bir gecikme de önemli. Yani, bir sebepten dolayı çocuk beslenmiyorsa, uyumuyorsa büyüme gelişmeyi de etkiliyor. Bir ay bize göre uzunca bile bir süre.
Bir de bunun yanında ister istemez tekrarlıyor mu? Daha öncesinde de çocuk buna benzer dönemler geçirdi mi? Bunlar da işte olayı daha iyi ayrıntılı anamnez bu açıdan önemli. Geçmişte çünkü birkaç defa benzer belirtiler çıktıysa anne baba muhtemelen çocukla yeteri kadar bağ kuramıyor veya farkında olmadığı bazı olumsuz faktörleri gözden kaçırıyorlar. Bu açıdan bunları bulmamız lazım ki tedavide de işimize yarasın. Yani o süreç nasıl geldi? Çünkü bugüne kadar nasıl bir semptomlar çıkarttı onları biliyor, öğreniyoruz. İşte en az 6 ay olması, çocuğun işlevselinin bozulması, işte bebekse yeme, içme, oyun oynama, anaokuluna gitme becerisi anaokul düzeyinde, işte ilk okula gittiğinde ders başarısı ne durumda, dersini yapabiliyor mu, arkadaşla uyum sağlayabiliyor mu, rekabete girebiliyor mu, hoca soru sorduğunda özgüveni, yanlış bile olsa söyleyebilecek özgüveni var mı çocuklarda, bunları ölçüyoruz. Buna bağlı şeylere göre karar veriyoruz. Tabii ki İşte ne bileyim en basit de depresif bir duygu durumu, işte mutsuz, keyifsiz olması, yaşamaktan keyif almaması, işte hayatta ergenler hayatta niye biz varız gibi sorunlar sorması veya da intihar fikri dediğimiz şeylerin bir kısmının olması gerekli. Tek başına çocuğun mutsuz olması depresyon için yeterli değil.
Yani. Yeterli değil. Peki bu yaşı büyükler için anket formları falan vardı. Bu tip uygulamalarımız var mı? Bir test doldursak buradan 10 puan alanlar depresyon olsa, 15 olanlar olmasa gibi bir şey var mı?
Evet, birkaç tane Türkçe'de çevrilmiş ölçek var. Yani yabancı dillerde özellikle İngilizce çok fazla ölçek var ama hepsi Türkçe çevrilmediği için çok fazla kullanılmıyor. Ama açıkçası onlar daha çok tarama ölçeği gibi düşünmek lazım. Tanı koymak için yine klinik olarak gözlem. Çünkü ben size sorsam 10 gündür nasılsınız? Eğer bir haftadır çok stresliysen, çok mutsuzum, gerginim deyip herhangi bir psikiyatrik tanı alabilirsiniz.
Çıkartabilir buradan.
Tabii çok rahat. Ve de soruyu yanlış anlayabilirsiniz. Bunlar da için içine girdiği için kendi öz bildirim raporları çok sağlıklı olmuyor. Onun için onları doldurup işte ölçekte standartlara göre yapılmış işte X puan işte ne bileyim 10 puan üzerinde olduğunda risk artıyor. O insana biraz daha dikkat değerlendiriyor ve bazı kritik sorular oluyor. Çocukların çok fark etmeyeceği erişkinliğe. O sorular eğer kişi gerçekten pozitif cevap verdiyse biz o zaman o soruları daha ayrıntılı sorup depresyon var mı yok mu diye tanı koymaya çalışıyoruz.
Peki tanı koyduk. Çocuğumuzda bir sebep, bir şekilde kendini göstermiş depresyon var. Yaşı küçüklerde sabredeceğiz, ilgili alakalı davranacağız, sebebi ortadan kaldıracağız belki ama yaş ilerledikçe nasıl tedavi edeceğiz, nasıl yaklaşmalıyız? İlaç tedavisi gerekir mi? Yine psikolog görüşmesiyle mi iş çözülür?
Hafif derecede olduysa yaş çok önemli olmaz bu durumda. Aileye destek vermek lazım. Çocuğun işte mutsuz, keyifsiz olduğunu, yeteri kadar vakit geçirilmediğini bunları anlatırız. Aile biraz çocuk ilgilenmeye başlar, takip alır işte haftalık, aylık o duruma göre değişir çocuğun ve ailenin gelip gitmesine göre. Diğer bir sorunsa işte çocuğun hayatını bazı becerileri arttırma yönü şeklinde olur. İşte ne bileyim işte anaokuluna gittiğinde resim yapmasını arttırma, işte faaliyetlere katılma,
oyunlar, keyif aldığı şeyleri
keyif arttırma yönelik böyle pozitif şeyler yaptırırız. Eğer bunlara rağmen hala olmuyorsa diğer bir şeyse bazı terapi yöntemleri, özellikle işte bilişsel terapi şu anda revaçta.
Nedir kısaca bahsetsek daha iyi?
Yani şöyle örnek vereyim. İşte herhangi bir ben size yolda ikimiz yolda karşılaşıyoruz. Mesela ben sizi görmeden geçiyorum. Siz de o anda şey aklınıza şey geçiyor işte. Vay Tayyip de işte beni görmeden geçti. Niye beni geçti? Demek ki bana çok kızdı gibi. Aklınızdan çeşitli düşünceler geçebilir.
Tamam.
Bu düşünceler aslında sizin kafanızda olan düşünceler. Benim muhtemelen o gün kafam dalgındı veya gerçekten görmedim. Geçtim. Bu işte buradaki kafamızdan geçen yorumlar yanlış inanışlar veya doğru inanışlar olur. Eğer biz Rus depresyondaysak ve kaygılıysak aklımıza çok farklı felaket senaryoları ve olumsuz düşünceler. Demek ki ben konuşacak kadar iyi bir insan değilim ki beni görmezden geldi gibi yanlış inanışlar ortaya çıkar. İşte bu bilişsel terapilerde insanın aklından geçen olumsuz duyguları, durumları, düşünceleri bulmaya yönelik bir tedavi yöntemi. Öncelikle yaşadığı olaylar üzerinden bazı anekdot bilgiler alıp işte orada ne düşündü, ne hissetti, ne yaptı bunları bulduktan sonra çocuğun kendi kendine hayatında yaşadığı bu o hafta seans arasında sorunları baş etme becerisini ölçmeyi ve düzeltmeye yönelik bazı yöntemler. İşte hadi şunu şöyle yapsan ne olur, bunu böyle ne yapsan veya da sen nereden biliyorsun arkadaşın böyle düşündüğünü gibi sorular çünkü aslında yanlış düşündüğünü doğru yöne yönlendirme şeklinde Sokratik sorgulama dediğimiz bir yöntemle çocukları tedavi etmeye çalışıyoruz.
Telkin de aslında.
Telkine yakın bir şey. Bunlar işte ama böyle 6 hafta ile 18-12 ay
arası. Çok sabır gerektirir bu işler.
İşte genelde bilgisayarda her hafta 45 dakika seanslar olması lazım. Hastane şartları çok uygun olması için özellerde genelde yapılıyor. O da ailelerin çoğu çok maddi olarak uygun olmadığı için de çok fazla tedavi alamıyor. Bunun için de biz genelde hastane çalışanları olunca da işte haftada bir çağırmaktansa ilaç tedavilerini geçiyoruz. Hafif şiddetli olmadığı müddetçe, orta ve ağır öyle derecede ya olduğunda o da genelde antidepresanlar oluyor. İşte antidepresan en önemli konu da şu, aile bir bağımlılık yapar mı diye sorarlar.
Yapar mı?
Yani ilaçlar bağımlılık yapmazlar antidepresana. Bağımlılık yapan ilaçlar yeşil reçetedir, kırmızı reçetedir. Bunlar bu ilaç grubunda olmadığı için sorun yok. Diğer bir hususta prospektüs bilgilerini yazar işte kutuların içinde. İntihar fikrini arttırabilir gibi bir şey. Aile bundan çok korkuyorlar. Bu daha çok yapılan çalışmalarda insanların zihninde intihar fikrini arttırır gibi bir şeyler çıkmış. Sonrasında daha uzunlamış çalışmalarda aslında depresyonda olan insanın o anda bazı şeylere depresyondan çıkmadan fakat yine de olumsuz düşünce hala sürdüğü için o dönemde intihar düşüncesini arttırdığı için öyle risk olduğu için olduğu fark edilmiş. Fakat yine de korkulacak bir durum değil. Gerektiğine müdahale edilebiliyor.
Bunu... Peki ilaç tedavi mi ediyor? O anlık rahatlatıyor mu bizi?
İlaç tedavi ediyor. Çünkü bir kere en az 6 ay ile 1 yıl arasında tedavi ilaç kullandırıyoruz. Bunun birkaç amacı oluyor. Bir sosyal hayat uyumunu arttırıyor. İşte arkadaş ilişkisini arttırıyor.
Ha bu sırada normal insan olmanın tadına varınca zaten geri dönmek istemiyor.
Tabii. Birinci diğer bir unsur bu. Diğer öğreniyor. Diğer bir şey de beyinde işte genetik faktörlere kadar birçok olayı ilaçlar olumlu yönde etkilediği gösterilmiş. Bunun için de ister istemez biyolojik olarak da iyileştirdiği yönde bulgular düşünülmekte şu anda.
Peki. Şimdi Tayyip Hocam, depresyon bir çökme halidir dedik. Toplumumuzda çok sık görülmektedir. Yeni doğan bebeklikten başlayarak çocuk yaş grubunda da her yaşta gözükür. 2 yaş civarında, 3 yaş civarında özel depresyon şekilleri, okula başladığında olan sıkıntılar olabilir. Bunlar çocuklarda ve ergenlikte farklı olmakla birlikte basit yeme içme bozuklukları, büyüme gelişme gerekliliklerinden başlayarak intihara eğilime kadar yol açabilir dedik. Özellikle ailede depresyona maruz kalmış, depresif şikayetleri olan bireyler varsa risk biraz daha artıyor dedik. Evet. Tanı için öncelikle altta yatan bir hastalık var mı? Bir tiroid hastalığı, bir şeker hastalığı gibi organik bir şey varsa bunu çocuk doktoru eleyecek. Geri kalan kısmında mümkünse çocuk psikiyatrisi görecek. Çocuk psikiyatristleri de bunun herhangi bir testle, bir anketle değil, görüşme ile ve doktorun kanaatiyle tanı koyacak. Mümkünse elde imkanlar varsa, süre, maddi sıkıntılar yoksa, hastane şartları müsaitse hastanın eksiğini kendisine hissettirmeden tamir yoluna gidilerek tedavi edilecek. Ancak ilaç tedavisi de bunlara bir alternatiftir. İlaç tedavileri de kalıcı düzelmeyi sağlayabilir dedik.
Evet, çok güzel özetlediniz.
Peki. Tayyip Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgilerden dolayı.
Ben
İnşallah
teşekkür ederim.
Daha az depresif ortamlarda, toplumlarda görüşmek üzere.
İnşallah.
Kalın sağlıcakla.